Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Gah ağlayan, gah gülen. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Vefatının seneyi devriyesinde Aşık Veysel Şatıroğlu'nu rahmetle yad ediyoruz. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Hemen sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Aslan abiyi takdim edeyim. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı programlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Programa başlamadan hatırlatmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından ulaşabilir. Programdan kesitleri orada bulabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bu konuştuklarımızı bir yere vardırıp ve kısadan hisse çıkartmayı niyetiyle yola çıktık. Bismillah diyelim ve ilk önce haberimizle başlayalım. Haberimiz Teknofest. Yakın zamanlarda duyuruya çıkan Türkiye Teknoloji Takımı'nın tertip ettiği bir yarışma. Teknofest'i şöyle bir kısaca açıklayayım size. Yeni havaalanı İstanbul'da yapılacak 3. havaalanının açılışıyla birlikte bu Teknofest'e start verilmiş olacak. Şöyle ki farklı yaş gruplarında, farklı alanlarda teknoloji endeksli yarışmalar düzenlenecek. Böyle güncel konular konuşulacak, seminerler olacak, girişimcilik hikayeleri vesaire anlatılacak. Aynı zamanda bir uluslararası girişimcilik fuarı olması da amaçlanıyor bunun. İşte şöyle ki roket yarışmaları, insansız hava aracı yarışmaları, onun haricinde yapay zeka yarışmaları gibi birçok alanda da yarışmalar tertip edilmesi planlanıyor. Böyle bir program var. Bu dediğimiz gibi 3. havaalanının açılışına denk getirilecek ve o zaman yapılacak. Tarih olarak da 20-23 Eylül. Şu an yarışmalar için duyurular yapıldı. 1 Nisan'da yani yarın sona erecek bu. Dinleyen dinleyicilerimiz de başvurabilir. Abi sizden şeyi sormak istiyoruz, dinlemek istiyoruz. Girişimcilik ve bunun teknolojiyle bağdaştırılması, yani yeni nesil girişimcilik, yapay zeka üzerine, işte insansız hava aracı vesaire olabilir. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi gerçekten öyle ilginç zamanlar yaşıyoruz ki teknolojinin geldiği boyut, hani nereden başlamak uygunsa oradan başlayıp daha sonra bir anda sizi sanki böyle en başından beri kat etmiş olduğunuz bir yol gibi böyle üstlere taşıyabiliyor. İnsansız hava araçları ile ilgili Türkiye'nin serencamına ben biraz böyle bakıyorum. Şimdi diyelim o gün o işle ilgili bir şu an müteşebbis olarak öne çıkmış bir arkadaşımız. Bir dönem Amerika'da bununla ilgili iyi ders alıyor. Gerçekten başarılı bir performansla hocalarının takdirini topluyor ve geldiği nokta daha sonra Türkiye'yi bütün o efendim bağımlılıklarından kurtaracak bambaşka böyle yepyeni bir teknoloji geliştirmek noktasında güzel bir girişim oluyor. Şimdi bu açıdan bakınca gerçekten yani yaşadığımız zamanın bilgi birikimini hani içselleştirmek, oradan yola çıkarak yeni girişimler yapmak noktasında aslında eski zamanlarla kıyaslanamayacak yepyeni bir böyle bir vaadinin olduğunu görüyoruz. Siz şimdi belli bir birikim olmadan hani adamların bıraktığı yerden veya şu an bulundukları yerden alıp teknolojiye bir yere gelebilirsiniz. Bu onu gösteriyor. En azından bizim insansız hava araçlarında gördüğümüz şey buydu. Biz insansız hava araçlarını en başından beri kendimiz üretebilir miydik? Böyle bir zihniyetle, böyle bir efendim bakış açısıyla böyle bir teknolojik alete ihtiyaç duyar mıydık? Orası tartışılacak konular. Biz zaten bunları tartışmaktan yorulduğumuz için efendim elini oğlu almış bir yerlere gelmiş. Büyük İskender'in hani büyük demişler ama işte lafın gelişi söylüyoruz. Büyük İskender'in Hindistan'ı fethettiği zaman oralara gittiği zaman daha doğrusu zannediyorum bir keşiş grubuyla karşılaşıyor. Onlara böyle bir ne yaptıklarını soruyor. Böyle sürekli inziva halinde birbirlerini efendim rahatsız etmeden bir tür ibadet halinde ne yapıyorsunuz siz diye soruyor. Biz diyorlar kendimizi fethediyoruz. Gülüyor. Siz diyor kendinizi fethetmeye devam edin. Ben dünyayı fethediyorum diyor. Şimdi bizim hakikaten Müslümanlık anlayışımızla dünyaya bakışımız arasında böyle bir ilginç denge olması gerekiyor. Biz bir tarafımızla dünyanın imarı, ihyası ve inşasıyla memuruz. Emir bil maruf nehyenil münker de bunu gerektiriyor. Diğer tarafıyla da dünyaya kapılmamak, dünyayı bir şekilde elimizin tersiyle itip esas hayatın ahiret hayatı olduğu şuurunu kaybetmemek zorundayız. Bu bir tür gerilim alanı oluşturuyor bence ve bu gerilim alanı bizim tam da istifade edeceğimiz ve kendisiyle bir şekilde var olabileceğimiz bir bize fırsat sunuyor. Ne demek istiyorum? Yani biz bir taraftan dünyayı elimizin tersiyle iteceğiz. Nasıl Allahu Ekber dediğimizde elimizin arkasıyla dünyayı arkamızda bırakıyoruz. Böyle bir efendim aşkınlık yaşarken diğer taraftan da dünyanın zalimlerin, müstekbirlerin ve müfsitlerin elinde kalmaması. Dolayısıyla mazlumun, mustazafın ve garibin yuvası olmaması için dünyanın gidişatından sorumlu olduğumuzu idrak etmek gibi bir vazifemiz var. Yani bu ikisini aynı anda gerçekleştiren aslında kazanıyor. Ben buna bir tarafıyla salihlik boyutu diyorum, diğer tarafıyla da sadıklık boyutu diyorum. Salihlik boyutu sulhü temin için hayatın üzerine yürümektir. Sadıklık boyutu da kendi içimizde o bütün işlerimizin, oluşlarımızın, gayemizin Allah için olduğu dürüstlüğü içerisinde o sıdkü selametle aslında sadrımızın huzur içinde olmasıdır. Yani bir taraftan dünyanın gidişatından sorumlu olacaksın. Diğer tarafından da kendi iç aleminde tam bir teslimiyet ve tevekkül içerisinde olacaksın. İşte buradan bakınca da bir tarafından hakikaten böyle bir teknolojinin bugünkü geldiği süreç içerisinde girişimci, yenilikçi fikirlere, duruşlara, onu alıp bir noktadan sonra kendi çıkarlarımız doğrultusunda, ki bu çıkarlar milletin çıkarlarıdır, o da hakkın çıkarlarıdır. Bunları böyle doğruca koyduktan sonra onun için çalışmamız gerekiyor. Diğer taraftan da bunların aslında gelip geçici olduğunu, asıl olanın bu hayat değil, öte hayat olduğunu, o şuuru, ikisini beraber yürütmemiz gerekiyor. Bunu başarmak ne kadar mümkündür? Hele hele bu teknolojinin sihriyle, büyüsüyle, bir şekilde albenisi ve cazibesiyle bir takım böyle aplikasyonlar, uygulamalar hemen üretip sonrasında işte efendim kısa yoldan köşeyi dönmek isteyen gençlere işte esas hayatın ahiret hayatı olduğuna dair o şuuru, bilinci nasıl vereceğiz? Esas hayatın ahiret şuuru olduğunu, ahiret hayatı olduğunu ifade ettiğimiz gençlere de bu tarafla ilgili ufku, yani dünyanın gidişatından sorumlu olduğumuzu nasıl efendim aynı anda ifade edeceğiz? Aslında bu gerilim alanı bir tarafından olumlu bir şey, hem bizi diri tutacak hem karşımızdakine yönelik bir dirilik vaat edecek. Ama diğer taraftan da birini diğerine tercih etmek gibi, ki çok gördüğümüz bir durumdur, bir olumsuz evreye de bizi sürükleyebilecek bir potansiyel taşıyor. Herkesin imtihanı bence bunda kayıtlı diye düşünüyorum doğrusu.
Peki şöyle bir imtihanımız da var ülke olarak. Geçenlerde bir haber sesine denk geldim. Bir önceki seneye göre yaklaşık %20-25 civarlarında beyin göçü vermişiz. Yani insanlar okumak için yurt dışına gidiyorlar, okuyorlar. Bazıları geri dönüyor, bazıları orada kalıyor. Bazıları da burada okuduktan sonra oraya gitmek istiyor. Yani böyle bir aşk var içimizde. İşte bir Amerika olabilir, kıta Avrupa'sı olabilir, İngiltere olabilir. Yani bu aşkı büyük çoğunlukla ben çevremdeki insanlarda, arkadaşlarımda görebiliyorum. Ya benim de şeyim var, dışarı gidip bir okuma, dünyayı görme, sınırlarımızı aşma gibi isteklerim var ama hiçbir zaman gidip orada kalma gibi niyetim olmadı benim. Ne kadar olumsuzlukla karşılaşırsam karşılaşayım, insanın olduğu her yerde olumsuzluğun olduğu bilincindeyim. Ama bu beyin göçü olayına nasıl bakmamız gerekiyor? Yani eğitim, yaşam standartları belki bizden biraz daha iyidir diye gidip gerçekten oralarda yaşamak mı gerekiyor?
Bir arkadaşımız bir devlet bursuyla bir seneliğine yurt dışına gidecekti. Onun hazırlıkları sırasında bir gün benimle istişare etmek istedi. Abi böyle bir seyahatim var, ne tavsiye edersiniz diye. Biz de bir dönem yurt dışına kaldığımız için ona direkt dedim ki, doğrudan gittiğin zaman dedim çok cazibedar bir ortamla karşılaşabilirsin. Aman dedim geri dönme niyetiyle git ve bir takım sana teklifler yapılabilir, fırsatlar önüne çıkabilir. Bunlara bence gözünü kapa ve ne için gittiysen ona yönelik hazırlığını ikmal et ve dönmek üzere de niyetini o şekilde kurgula. Şimdi sonradan aradan bir 3 ay geçti. Arkadaşımız gitti. Gerçekten de ilginç bir şekilde bir teklif aldı. Ve o teklifi de şu an kabul etme aşamasında. Ben de demiştim diye bir mesaj attım ama sonuçta durumun gayet iyi farkındayız. Oradaki hayat şartları, imkanlar, bize sunulan fırsatlar, cazibedar bir ortam. Özellikle de işte bilimin, ilmin ya da ne için gidildiyse o efendim fırsatların gelişmesi noktasındaki o ekosistem. Yani sadece diyelim okulun güzelliği değil, kütüphanesinin zenginliği, insanların sürekli çalışıyor oluşu, sizin efendim yaptıklarınıza kıymet veriyor oluşları, değer veriyor oluşları, o yapılanların hakikaten hemen uygulanıp bir endüstriyel ürüne dönüştüğünü bizzat görüyor olmanız, bunların çıktılarının sizi heyecanlandırması, işte o bilimsel gelişme ortamı, üretim falan filan derken yenilikçilik, girişimcilik sürekli teşvik eden, üretmeye sizi zorlayan bir yapı tabii insanları cezbediyor. Buralarda biz sadece bilime ya da bilimin ortaya çıkarttığı o fırsatlara yönelik bir gayretle sadece işleri başaramayız. Aynı zamanda insanlarla da uğraşmak zorundayız. Aynı zamanda bürokrasiyle de uğraşmak zorundayız. Aynı zamanda işte bizim bir takım kendimize ait şartlarımız var. Onlarla da uğraşmak zorundayız. Dolayısıyla ben özellikle Anglo-Sakson ülkelerde, işte Batı'da, Atlantik ötesinde ortaya çıkan hayatın ya da işte efendim böyle hani bilgiyi tırnak içerisinde üretmeyi kolaylaştıran ve insanları teşvik eden o hayatların cazibedar olduğunu biliyorum, yaşadım. Onu birçok insana da giderken söylüyorum, bak bu seni cezbedebilir diye. Ama sonuçta yine geliyor iş insanın niyetine düğümleniyor. Kalabilir bir sene, iki sene, üç sene, hakikaten istifade imkanının orada olabileceğini düşünüp belli bir vakte kadar insan bir şeyler alabilir. Ama bir müddet sonra esas maksadın, esas istenenin olması gerekenin daha farklı bir şey olduğunu hissedip muhakkak geri dönmek zorundadır. O açıdan da gideni kınamıyoruz ama dönene de gönlümüz kalıyor doğrusu. Giden gitsin istifade için, niyet ederek gitsin döneceğim diye. Döndükten sonra hakikaten kazandığını burada açık yüreklikle paylaşsın. Ama oraların cazibedar ikliminin, baştan çıkartıcı bir, ayartıcı bir tabiatının olduğunda hiçbir zaman için unutmasın. Şöyle bir şey yok yani. Bilim bilim içindir. Dolayısıyla işte biz kendimiz üretelim. Ferden bir efendim çok güzel bir gelişme seyredelim. Senin büyük bir orkestranın içerisinde hangi çalgıyı, hangi sesi üretmek üzere konuşlandırıldığın önemlidir. Bunu yapan sistem orada işte seni aslında bir enstrüman olarak kullanıyor. Bunun farkına varmak lazım. Gidip orada bir enstrüman olmak mı? Gelip burada orkestra yönetmek mi?
Abi herhalde şeyi de söylemiş oldunuz bir çarpı biri.
Yani bu çok tabii iddialı bulunabilir bazıları tarafından ama işin özü bence budur yani. Gidip orada enstrüman olmak mı? Gelip burada orkestra yönetmek mi?
Çok teşekkür ederiz abi. Ağzınıza sağlık. Bir çarpı birimize gidip orada enstrüman olmak mı? Dönüp burada orkestra şefi olmak mı şeklinde söylemiş olalım.
Ha şöyle bir şey olabilir. Derler ki ya kardeşim orkestra şefi diyorsun da ortada enstrüman yok, konser salonu yok, işte efendim doğru dürüst izleyici yok, dinleyici yok, yuhalayan bir böyle efendim belki menfi bir dinleyici var. Orkestra şefi olmak da öyle kolay değil. O anlamda herkese imtihana da hazır olmalı. Doğru yani. Öyle bir sıkıntı da var.
Teşekkür ederiz abi. Ağzınıza sağlık. Şimdi konumuza geçelim. Yine ilginç bir konu seçmek istedim. İlginç bir konuya değinelim istedim. Biraz daha yine şey yapıyorum. Kendimde gördüğüm ve çevremdeki arkadaşlarımda da aynı şekilde yansımalarını gördüğüm konuları getirip buraya taşıyorum. Ki konuştuğumuz konular şey olmasın. Yani sadece kendimizle konuşmuş olmayalım. İnsanların böyle bir bam teline değinmiş olsun. Ya da derdi varsa derdine çözüm olsun.
Hayata dokunmak yani.
Evet abi.
Evet.
Konumuz rüya.
Şimdi, biz hayata dokunmak diyoruz, sen rüyaya uyumaya getiriyorsun ya.
Abi hemen bir giriş yapayım, anlayacaksınız tamam, peki, ne kadar emniyetli olduğunu.
Tamam.
Şimdi bilimsel olarak şey deniyor rüya. İşte fizyolojik açıdan insan uykudayken böyle psikolojik açıdan bilinçaltının böyle hayal olarak kendisine yansıması olarak anlatılıyor. Bu böyle teknik açısı, işte psikiyatrinin alanına giriyor vesaire. Bir de bunun manevi tarafı var, manevi rüyalar var. İşte kimisi bir rüya uğruna yıllarca şey yapıyor, böyle yol gidiyor, uğraşıyor. Kimisi varınıyor, onu ortaya koyuyor. Kimisi rüya diyor, alıyor bunu, kitabının adı koyuyor. İşte uyan rüya vaktidir diyor. Abi nedir bu rüya? Bize şu rüyayı bir anlatır mısınız biraz?
Ben bir kere rüya uzmanı değilim, onu söyleyeyim baştan. Yani bununla ilgili insanların ciddi bir şeyi var, birikimi var. Kimileri böyle güzel rüya görür. hakikaten yattı mı rüya görür yani. Kimisi de bunları güzel yorumlar. Kimisi de hiç rüyaya itibar etmez. Biz biliyoruz ki rüya nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Yani 23 yıllık nübüvvet hayatı Efendimizin 6 ayı rüyalarla kendisine bir takım mesajlar verilmiştir. Salih rüya, güzel rüya, tebşirat, müjdeli rüyadır aslında. Müjde ihtiva eder. Ve bence vahiden bir şube olması çok önemli bir noktadır. Dolayısıyla insanlar o vasıtayla bir takım haberler alabilirler. Ama sahih rüya böyle hani gündüzün aydınlığı gibi net, çok açık bir şekilde çok azdır. Onun dışındaki rüyalar genelde edgâsü ahlem diye Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen, daha çok böyle işte sizin de ifade ettiğiniz gibi bilinçaltının yansıması şeklindeki rüyalardır. Bunları biz genellikle işte o günlük yansımaların bir nevi sağaltılması ya da rehabilitasyonu şeklinde yorumlayabiliriz. Ama onun dışındaki sahih rüyalar ya tebşirattır, bir müjde vermek içindir veya bir şeyi ikaz etmek içindir. Rahmani olanlar özellikle bir muhakkak bir haber veriyordur. Ama onun dışındaki rüyalar işte şeytani rüyalar olarak ifade edilir. Bunu ehline arz etmek lazım. Ehline arz ederken de kullanılan kelimeler, tabirler çok önemlidir. Mesela bir şey benden çıktı demekle bir şey benden ayrıldı demek arasında neredeyse %100 anlam farkı ortaya koyacak bir şey vardır. Farklılık vardır. Ehlinin o yüzden kelimelere dikkat etmesi, rüyayı anlatan açısından da dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Rüya tabirini Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'a öğrettiğini Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Tevil ile hadis. Gerçi o hadis, hadiseleri yorumlama, strateji ilmi gibi de yorumlayanlar oluyor ama sonra zindandaki birkaç arkadaşının rüyasını tabir etmesine Allah-u Teala'nın ona rüya ilmini aslında öğrettiğini gösteriyor ki bu bir ilim olduğunu da bize bunun ifade ediyor. Yani bu rüyaya bir şekilde aşina olmak, vakıf olmak gerçekten bir şey. Böyle bir coğrafya farklı bölgelerdeki insanların rüyalarını toparlayıp rüya üzerine derinlemesine bilgiler toplayan, araştırmalar yapan insanların varlığını da biliyoruz özellikle Batı ülkelerinde. Ama tabii sonuçta bize nasıl bir buradan şey çıkacak, hikmet çıkacak? Yani ne tür bir şey söylememiz bekleniyor? Ben rüyalara çok takılmamak gerektiğini, asıl olanın uyanırken rüya görmek olduğuna inanıyorum.
Tam da oraya geliyordum abi. İşin ehline sorun dediniz. Böyle yatarken rüya görenlerin bir ehli var. Siz de uyanırken rüya görenlerin ehli olarak biz sizi kabul ediyoruz. Kendimize
yok göre. Estağfurullah. Ona ben kabul edemem öyle bir şeyi de. Ama
uyanırken nasıl rüya görülür?
Uyanırken rüya görmek aslında bir hayalin değil, gerçekleşmesi net, salih bir aslında hedefin peşinden koşmak demektir. Bizim gerçekçi olmak, elimizdeki imkanlarla hayatı idame ettirmek gibi bir zorluğumuz var. Bu zorluğu aşmanın yolu rüya görmekten geçiyor. Eğer mevcut şartlar içerisinde nereden nereye varacağız diye konuşursak, şimdi bir takım hesaplamalar yapılıyor. Deniyor ki mesela işte Batılıların şu an ilimde geldikleri noktaya gelmek için bizim işte şu kadar sene çalışmamız gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman bir analiz yani bu. Bir gerçekçi bir tespit ve sizi karamsarlığa sürüklemesi elden bile değil. Çünkü 3-4 nesilden bahsediliyor. İşte bu insanlar ölecekler. Ondan sonra gelenler şöyle bir alışkanlık yapıp kazanacak da şu noktaya gelecek de ondan sonra biz Batılıları yakalayacağız falan diye. Halbuki insan İşte bu gerçekçilik bir anlamda ayağımıza pranga gibi vurulmuş bir şey haline geliyor. Yani orada bir bizi teşvik eden bir bilgi değil bu aslında. Tam tersi bizi geri bırakan, ha bu iş demek ki böyle olmayacak, biz hep böyle bir mahkum kalacağız şeklinde. İşte orada rüya görmek bence önemli. İnsanın motivasyonunu kurmak açısından biz bir zamanlar dünyayı adaletle, hakla, nizamla, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği istikamet çerçevesinde İdare etmiş bir milletin ahfadıyız. Bir ecdadımız bunu yapmış, başarmış. Yeniden yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Bu potansiyel var. Biz yeter ki ayağa kalkalım. Böyle bir rüyanın peşinden koşmak, dolayısıyla gerçekçi olmamak, sebep-sonuç ilişkileri içerisine hapsolmamak, bir efendim ideal kızıl elma diyorlar ya ona, onun peşinden koşturmak, bence uyanıkken rüya görmektir. Uyanıkken rüya görenleri kimsenin uyandırmaya ihtiyacı olmaz. Ama uyurken rüya görmek kolaydır. Zaten o çok kolay bir şeydir.
Ben hiç göremiyorum.
Uyurken.
Yani senede bir kere falan. Onu unutuyorum.
Bu tabii bir şeydir. Yaratılışla alakalı bir şey ama biraz senin çalışma temponunla alakalı olabilir. Sen nöbet falan tutuyorsun değil mi?
Tabii abi.
Tabii tabii. Yani senin gecen gündüzün karışık biraz
çok,
yani.
Çok karışık.
Genellikle yani. Düzenli uykusu olanlarda görüken bir şey ama görmemek bence meziyet değil. Görmek lazım. Rüya görmek lazım. Rüya bir kere bizim o vücudumuzun kendini sağaltma mekanizması. Yani aslında hayat, günlük hayatta baş edebildiğimiz ya da halledemediğimiz sorunları bir şekilde rüyamızda çözüyoruz aslında. Bu bir nevi zihnimizi tamir ediyor. Kalbimizi, gönlümüzü tamir ediyor. O açıdan rüya görecek bir aslında düzenli hayata da şey yapmak lazım, sahip olmak lazım. İnşallah zamanla öyle bir hayatın olur.
Biz de düzenli bir hayatın rüyasını görelim.
Tamam peki.
Teşekkür ederiz. O zaman rüya rüya dedik. Buradan bir kısadan hisse çıkartalım.
Şöyle bir kısadan hisse çıkartabiliriz. Uyuyanların rüyasını gerçekleştirmenin yolu uyanmaktan geçer. Uyuyanların rüyasını gerçekleştirmenin yolu uyanmaktan geçer. Uyanıkken rüya görenlerin rüyasını gerçekleştirmesinin yolu ise rüyasından vazgeçmemekten geçer.
Abi çok güzel söylediniz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Amin inşallah.
Böylece 2x2'yi söylemiş olduk. Söz verdiğimiz gibi ikinci yere bir şiirle açıyoruz ve sözü Mehmet Lütfü Aslan abiye bırakıyoruz. Buyurun efendim.
Celal Fedai'den parmak ile boyanmış bir naat. Dilinin ucundan denize atlayan o adamı getirdim efendim. Kayalara çakıldı mı bilmem efendim. Ben sadece getirdim efendim. Siz istediniz diye değil, siz istersiniz diyedir her eylediğim efendim. Efendim, baş aşağı sallandım mağaralar içine yarasalarla efendim. Ayak ucuma düşse de getirirdim. Zor olsa da yaşarken sevmek efendim. Karşılamaya çıkardım deseydiniz, kucaklarınıza düşerdi belki bu ölü efendim. Can havliyle koşturdum, atım çatladı. Ben belki o olup da geldim efendim. Bir ölü nasıldır bu halli, nasıl bilebilirim? Affınıza sığınırım efendim. Efendim, dalından kozalakları düşünce çamların böyle düşüyor dibine. Ben belki dibiyim denizin, belki yüzeyi efendim. Bu yağmur mu efendim? Ben diyeyim ki düştü başkası, diyecek nasılsa atladı aşağı duruşu eğreti. Ne varsa şu yeryüzünde insandan gayrı, eğreti değil mi efendim? Üzerine sakız yapışmamış saçları etinden ayrık, kalbi çatal efendim. Düştü kayboldu bir dişi serçe, dokunmuştu belli ki ballı bir duta efendim. Üzerim ıslak, koşan daha bir üşüyor yaşamın yalımından efendim. Dökülen dilimdendir, uzun susmuşum, çok mu konuşuyorum efendim? Biraz dinlensem dilim açılır, konuşan ben kulun olmam korkarım. Düşerken sevdim bu adamı, bir ümit işte yetiştireyim dedim efendim. Dilimi düştü ağzının mahzeninden, mahzenimi damladı dilinden. Ben seçemedim efendim, boynu öpülesi uzundu serçelere efendim. Nasıl oldu da huzurdayım, sevineyim mi bu kırık boynun omuzlarına? Efendim, nasıl da severim efendim deyip durmayı efendim de efendim.
Abi ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Şimdi üçüncü kısmımıza geçelim müsaadenizle. Bir kitabımız var. Üçüncü kısımda bir kitap konuşuyoruz. Adı Bir Şehir Durduğunda, Hande Topbaş Hanımefendi'nin kaleme aldığı Şule Yayın Evi'nden çıkan bir kitap. 238 sayfadan oluşuyor. Şöyle adeta inci gibi dokunmuş kelimelerle ifade ediyorlar. Böyle ufak bir kısım anlatmak isterim. 100 yıllık bir handa tacirlerin kaldığı geniş bir odanın pervazına oturmuş şehrin sesini dinliyorum. İpek kaftan bulunmaz baharatlar değil alıp sattığım. Ben geçmişi geleceğe hayal kervanlarıyla taşıyan bir gezginim. Şehirler resmettim kelimelerimle. Nadir çiçeklerle renklendirdim beyaz kağıtları. Güzel kokular sarıp sarmaladı beni. Gezip gördüğüm yerler içinden ülkemin topraklarını seçtim bu kitap için. Böyle tarif ediyor arka kapağındaki kendi tanıtımında. Bir şehir durduğunda Hande Topbaş. Ne söylemek istersiniz kitap hakkında? Ben çok etkilendim bu cümlelerden. Çok güzel tarif etmiş.
Hande Hanım gerçekten azim olduğunda bir yazarın nereye gelebileceğini göstermesi açısından çok güzel ve öğretici bir örnektir. Genç dergisinde ve Karabatak dergisinde yazıları ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Ve seyahatlerini tabii. Bize zaman zaman okuyucularımızdan ya gerçekten Hande Berra ismiyle yazan bu yazar hanımefendi bu kadar geziyor mu dolaşıyor mu diye bize diyoruz. Evet dolaşıyor ve gerçekten de zevkle okuyorduk yazılarını. Hala da okuyoruz. Dolayısıyla gencin belki en istikrarlı yazarlarından birisi kendisi. Bu seyahatlerinde tabii daha çok yani her tarafı geziyor Hande Hanım ama bir şehir durduğunda daha çok Türkiye ile ilgili gezi notlarını ihtiva ediyor. Bir ifadesini ben de çok hakikaten tuttum. Geçmişi geleceğe hayal kervanlarıyla taşıyan bir gezginim. Gezgin metaforu, özellikle şehir mesela vurgusu çok önde Hande Hanım'da. Bir tabiri caizse gittiği her yerde o şehrin ruhuyla bütünleşmeye, orada böyle tarihin içerisinden akıp gelen hayal, meyal, görüntülerle hemhal olmaya, onların dilinden aslında hani bizim terk ettiğini düşündüğümüz o hayallerin aslında kendisini anlattığını bize böyle resmetmeye çalıştığını düşünüyorum. Resmetmeye ifadesinde özellikle altını çiziyorum. Çünkü tabiri caizse yazmıyor Hande Hanım, nakşediyor. Yani tasvir, kelimelerle tasvir yapıyor. Şey mesela hilye için şöyle bir ifade kullanılır. Hilye kelimelerle Peygamber Efendimizin resmidir. Müzehhibedir aynı zamanda Hande Hanım. Çok güzel hattın etrafındaki o güzel şeyler var ya desenler. Onlarla uğraşan bir müzehhibedir. Tesip sanatıyla uğraşıyor yani. Dolayısıyla o ustalığını da aslında kelimelerle bir şekilde şehrin ruhunu bize gittiği şehirlerin ruhunu böyle bir kaneviçe gibi yazılarında dokumakla aslında göstermiş oluyor. Sanatkarlığının bir başka boyutu da böyle ortaya çıkıyor. Kısa cümleler, özellikle dili geçmiş zaman ve zaman zaman kesik cümleler o işte sanatçı ruhuyla ortaya çıkan metinlerin bize böyle güzel yansımaları. Bir tane bir yerde ben müsaadenizle okumak isterim.
Tabii,
böyle kısa bir yer. Ne elinde bir parça simit ne de gökyüzünde martılar var. Rüzgarın ihaneti başlığı yazının. Vapura bindiğimde İstanbul'un silüetini ve kuş çığlıklarını aradım. Sırtımı Truva atına dönüp Bozcaada'ya doğru yol alırken etrafımı rüzgar ve iyot kokusu sardı. Adaya yanaştığımda çıplak kayalardan havalanan iki martı selamladı beni. Onları beklediğimden habersiz sessizce süzülüp karenin arkasında kayboldular. Bakın şimdi iki tane martı selamlıyor bunu görmek. Onları beklediğimden habersiz sessizce süzülüp karenin arkasında kayboldular. Yani ben onları bekliyorum ama kayboldular. Yani o selamlayan martılarla aslında ben bir daha farklı belki şeyimiz olacaktı. Surlar birkaç yıl evvel yapılmış gibi yeni. Arka sokaklarda renkli panjurlara sarılmış begonviller. Meryem Ana Kilisesi'nin duvarları yıkık. Sütunlar üstünde zar zor duran çan kulesi kalabalık sokağa rağmen yalnız. İşte o çan kulesinin yalnızlığını o martıların kendisini selamlamasını gidip onların bir şekilde gidişlerinden sonra da aslında ben onları bekliyordum deyişi bir sanatkar deyişidir gerçekten. Böyle hem sanat hem efendim tasvir hem şehir ruhu özellikle bizim şehirlerimizin ruhunu bir şekilde görmek isteyen, algılamak isteyen, tatmak isteyen daha doğrusu bence bir şehir durduğunda Şule Yayınları'ndan bu kitabı alıp okumalı diye düşünüyorum doğrusu.
Teşekkür ederiz. Ne diyelim 3x3'ümüzde bu kitaptan nasıl bir kısadan hisse çıkartalım?
geçmişi geleceği hayal kervanlarıyla taşıyan bir gezginim diyor ya.
Evet.
Bence şöyle demek lazım orada. Geçmişi geleceğe rüya tasvirleriyle resmeden bir gezgin aslında Hande Topbaş.
O zaman şöyle diyoruz 3x3'ümüze. Geçmişi geleceğe rüya tasvirleriyle resmeden bir yazar Hande Topbaş Hanım.
Gezgin.
Efendi. Gezgin.
Evet.
Aa, tamam, onu unutmayalım. Böylece söylemiş olalım. Şimdi geliyoruz son kısmımıza. 4x4'e geçiyoruz ve bir söz konuşuyoruz burada. Sözü nereden aldığımızı kısaca anlatalım. 2018 yılında Genç Dergisi'ne hediye etmiş olduğu Dedi Ki isimli kitaptan her programımızda bir söz seçip o sözün açıklamasını, kitapta yer alan açıklamasını okuyup üzerine böyle kısaca konuşuyoruz. Bu hafta nasibimize hangi söz çıkmış bakalım. Dedi ki çalışmayı terk etme ama gözün bahşişte olsun. Böyle güzel bir sözümüz var. Hemen açıklamasını okuyayım. Bahşiş çalışma karşılığı olmaksızın verilen, verenin ani cenaplığı ve cömertliğini gösteren bir ihsandır. İnsana düşen çalışmak ve çalıştığının karşılığını beklemektir. Ancak Allah Azze ve Celle gibi bir ihsan sahibine çalışan sadece yaptığının karşılığını ummalı, her an gelebilecek bahşişin de beklentisini muhafaza etmelidir. Kulun Rabbine karşı güzel zanlı bunu gerektirir. Dedi ki çalışmayı terk etme ama gözün bahşişte olsun. Tam az önce söylediğinizde yine şey yaptı böyle. Uyuştu dediniz ya, istatistikler bize işte bu kadar sene sonra şunu gerçekleştirebilirsiniz gibi katı şeyler ortaya koyuyor. Ya yani çalışmanın karşılığında aslında şeydir. Katı bir ücrettir. Önceden belirlenmiş bir ücrettir. Ama bahşiş gibi böyle hiç beklenmeyen bir anda gelip
bir anda bir
olayın bütün seyrini evet, değiştirebilen gibi bir durum da var.
Evet.
Güzel bir tevafuk oldu. Ne evet, söylemek evet. istersiniz abi?
Çalışmak hakikaten insan için belki olabilecek tek şey. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Bir ilahi hükümdür. Dolayısıyla bizim vazifemiz çalışmaktır. Ama bu çalışmanın karşılığının efendim ne boyutta olacağı çalıştığımız kişiye göre değişir. Siz devlet için çalışıyorsanız alacağınız bellidir. Bir patron için çalışıyorsanız yine alacağınız az çok bellidir. Bazen böyle patronlar coşarlar. O noktada farklı bir mesela şey de olabilir.
İkramiye
tarzı mesela. Bir şey olabilir. Ama Cenab-ı Hakk'a çalışıyorsanız onun hazinesinin sınırı yoktur. Dolayısıyla gelebilecek bahşişin de sınırı yoktur. Burada ama işte gözün bahşişte olması meselesi bazılarına şey gelebilir, itici gelebilir. Yani göz bahşişte nasıl olacak? Bu bir Cenab-ı Hakk'a karşı hüsnü zandır. Yani sürekli böyle bir Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin biz ihsanına, lütfuna, inayetine, mevhibesine aslında muhtacız. Ve onu bekliyoruz, umuyoruz doğrusu. Yani indireceği her hayra muhtacız. Hazreti Musa gibi söylüyoruz yani. Rabbimizin indireceği her hayra muhtacız. Çünkü aciziz, çünkü fakiriz, çünkü garibiz. Rabbimiz zengindir, bizler fakiriz. Bu açıdan çalışacağız. Çalışmadıktan sonra bize ulaşacak bir ihsanı belki düşünemeyiz ama çalışırken de böyle bir ekstra bahşiş beklentisi Rabbimiz için olduğundan dolayı, Rabbimiz olduğundan dolayı kendi efendim uyanıklığımız değil ama onun geniş rahmeti ve hazinesinin bolluğu dolayısıyla bizim ümit edebileceğimiz, umabileceğimiz bir efendim keyfiyettir diye düşünüyorum. O açıdan da eğer umuyorsanız Rabbimizden o zaten verecektir.
Bir şey ayırmak gerekiyor sanırım. Az önce siz söyleyince dikkat ettim. Bir çıkar ve hüsnüzan arasında bir ince çizgi var sanki.
Evet.
Yani mesela bahşişçi için de yapılabilir. Az önce bahsettiğiniz gibi işte ben iyi davranayım. Yani şeyden bahsedeyim, günlük yaşantıdan örnek veriyorum. Garsonlardan arkadaşlarım var çünkü bazen anlatıyorlar. İşte
tamam, bir mekana gidiyorsun onu görmezsen adam evet. sana çok böyle ikram etmiyor ama o falanca abimiz gelmiş işte buyurun size abi ben sana özel bir şey yaptırıyorum falan gibi bu tür şeylerin aslında hepsi evet. bir şeye bahşişe bakıyor değil mi?
Bir de hüsnüzan var yani ikisini nasıl böyle dengeyi sağlayabiliriz ya da karşıyı anlayabilir miyiz bu konuda?
Yani ben burada bunun çok anlaşılabileceği noktasında da şey değilim ben çünkü kullar arasında bir benzetmeyle teşbihle anlatıyoruz aslında ya Halık'la kul arasındaki ilişki. Yani aslında kullar arasındaki ilişkiye çok böyle benzetilemez yani. Tamam efendi köle metaforu hep yapılmıştır. Padişah işte teba metaforu hep yapılmıştır. Bunlar belki anlamak noktasında en azından kısmen anlamak noktasında Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizi yardımcı olabilir ama son tahlilde ya padişaha hudut nihayet biçemiyorsun ki yani. Onun ihsanına, ikramına hudut biçebilesin yani. Şimdi
hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatması isteniyor Hazreti Halid bin Velid'den de. O da o konuda aciz kaldığını itiraf sadedinde bir şey söylüyor. Diyor ki şu kadar söyleyeyim diyor. Gönderilen diyor gönderenin kadrincedir. Gönderen Cenab-ı Hak'sa var gönderileni sen hesap et diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanlığa rahmeten lil alemin olarak gönderdiği bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun büyüklüğü Cenab-ı Hak'la, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüyle anlaşılabiliyorsa, Cenab-ı Hakk'ın bize vereceği ihsanın, lütfun, efendim karşılıksız o bahşişin ben sadece onun ölçüleriyle anlaşılabileceğini düşünüyorum ki. O yüzden hani bir garson, işte bir takım patron ilişkileri falan filan bunu kısmen verebilir ama biz o yüzden şöyle bir şey söylemiştim ben zamanında gençlere. Gençler, kendi kısır, sığ, sınırlı idrakinizle Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istemeyin. Onun sınırsız ufku ya da sınırsız hazinesinin genişleyince bir ufukla isteyin demiştim. Bu da mesela 4x4 olabilir. Yani biz kendi kısır sığ idrakimizle bazen şöyle olsun böyle olsun diye dualarımızda bile bazen Ömer Faruk aslında şey yapıyoruz yani. Kendimize beddua ettiğimizin farkında olmuyoruz.
Evet.
Dua ederken kendimize beddua ediyoruz aslında.
Bir zaman değiliz. Geçtikten sonra anlıyoruz bu.
Tabii tabii. Beddua. Aslında bu beni ket vuran, aslında beni efendim kısıtlayan bir şeymiş. Bunu geç fark ediyoruz. O yüzden ya Rabbi indireceğin her hayra muhtacız. Bizim kendimize biçtiğimiz dar elbise değil. Senin bize biçtiğin o efendim muhteşem elbiseye talibiz.
Teşekkür ederiz abi. 4x4'ümüze şey mi diyoruz o zaman? Kısırsı idrakimize değil, yaratanın sınırsız hazinesiyle.
Şöyle diyelim ya Rabbi, biz kendimizin kendimize biçtiğimiz dar elbiseye değil, senin bize biçtiğin efendim muhteşem elbiseye talibiz.
4x4'ümüze de kendimizin kendimiz için biçtiği dar elbiseye değil, senin bizim için biçtiğin muhteşem elbiseye talibiz şeklinde söylemiş evet. olalım. Böylece 4x4'ü nihayete erdirmiş olduk. Böyle bir baştan sona kıssadan hisselerimizi dinleyicilerimiz için tekrar etmiş olalım. İlk başta bir konu konuştuk. Konumuz Teknofest'ti. Yakın zamanlarda ilana çıkan ve 3. havalanın açılmasıyla birlikte düzenlenmesi planlanan bir işte girişimcilik ve teknoloji temalı bir festival olarak anlatıyoruz bunu. Öyle tanımlanıyor. Oradan şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Daha devamında da şeyi konuştuk. Yani beyin göçüne bağladık buradan, eğitime bağladık. Gidip orada enstrüman olmak mı, gelip burada orkestra şefi olmak mı şeklinde kısadan hisse çıkartmış olduk 1x1'imizde. Sonra 2'ye geçtik, 2x2'mize geçtik, bir konu konuştuk. Konumuz rüyaydı. İşte rüyanın bilimsel olarak açıklanmasını, bir de manevi anlamdaki karşılığını vesaire hepsini ele aldık. Hatta uyanıkken bile rüya görünebileceğini bunları konuştuk. Oradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Uyanların rüyasını gerçekleştirmesinin yolu uyanmaktan geçer. Uyanıkken rüya görenlerin bunun gerçekleştirmesinin yolu ise rüyasından vazgeçmemekten geçer şeklinde söylemiş olduk. Kısa bir ara verdik. Aradan sonra güzel bir şiir dinledik Mehmet Lütfü Hasan abiden. Devamında 3x3'ümüzde bir kitap konuştuk. Bir Şehir Durduğunda Hande Topbaş Hanım Efendi'nin kitabı. Oradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Geçmişi geleceğe rüya tasvirleriyle resmeden bir gezgindir Hande Hanım şeklinde bir kısadan hisse çıkarttık. Devamında da bir söz konuştuk dedi ki kitabımızdan. Dedi ki çalışmayı terk etme ama gözün bahşişte olsun şeklinde bir sözdü bu. Oradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Kendimizin kendine biçtiği dar elbiseden değil, senin bize biçtiğin muhteşem elbiseden pay istiyoruz. Onu umuyoruz şeklinde bir kısadan hisse çıkarttık. Böylece 4x4'ü tamamlamış olduk. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Programımızın sonuna geldik. Sayın dinleyicilerimiz, sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil, kıymetli Mehmet Lütfü Aslan abiyle birlikte 4x4 programını nihayete erdiriyoruz. Bize eşlik ettiniz. Teşekkür ederiz. Kapatmadan hemen hatırlatalım. Twitter hesabından 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere ulaşabilir, programdan kesitleri bulabilirsiniz diyelim. Hayırlı akşamlar dileriz.